Medyaskop TV'den herkese merhaba. Medyaskop Açık Oturumu'nun 305. bölümüyle bugün karşınızdayız ve ele almak istediğimiz konu Afgan mültecilerin Türkiye'ye doğru göçü, göç hareketi. Biliyorsunuz sınırda kontrol edilemeyen, kontrolsüz bir göç hareketi var aslında. Burada ben kavramlarımı da biraz seçerek konuşmaya çalışıyorum. Çünkü göç konusunda çalışan hocalarımız ya da arkadaşlarımız beni ve birçok tabii medya mensubunu bu konuda uyarıyorlar. O yüzden hani göç akını ya da mülteci akını demedik. Buna Afgan mültecilerin göç hareketi ve iç ve dış siyaseti etkileri üzerinden aslında bugün açık oturumda bunu tartışmak istiyoruz. Çok değerli 3 konuğum var ve 3 değerli konuğumla aslında 3 farklı alanda bunun etkilerini ölçmeye çalışacağız. Biraz iç siyaset. İç siyasette biliyorsunuz iktidar ve muhalefet daha farklı davranıyor bu konuya. Dış siyasette de her zaman için Türkiye'de herhalde son 6-7 yıldır göçmenlerin bir koz olarak Avrupa Birliği'ne karşı kullanıldığı ya da masada bir pazarlık unsuru olarak bulunduğu ifade ediliyor. Tabii bunu da konuşmak istiyoruz ve bir hakiki diyelim bir yanda da göç konusunun kendisi var. Üç değerli konumla bunları tartışacağız. Hemen ben kendilerini size tanıtayım. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Çiğdem Naz, Göç Araştırmaları Derneği'nden Sosyolog Doçent Doktor Polat Alpman. Ben her birine de çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığı için bugün ve hemen ilk turda şunu sorarak başlamak istiyorum. İç siyasete etkileri açısından biraz değerlendirecek olduğumuzda Avrupa Birliği ülkelerinin tersine bunu şu an Türkiye'deki iktidar partisinin daha olumlu aslında karşıladı. Herhalde ikinci turda dış politikayla da onu birleştireceğiz ama görüyoruz. Ben ilk olarak onu sormak istiyorum. Tanju Hocam, sizce siz özellikle öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu göç akınını? Çünkü Türkiye'de ortak kesen gibi yani kamuoyu anketlerinde %80'in üzerinde bir karşıtlık var. Göçmen karşılığı parti ayırmıyor. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir de iktidarın yaklaşımına ne diyorsunuz?
Evet. Yani belirttiğiniz gibi kamuoyu araştırmaları bulgularına yansıdığı kadarıyla yani yaklaşık o oranda bir karşıtlık söz konusu. Hatta 2018 genel, 2019 yerel seçimlerinde bu karşıtlık özellikle iktidar partisinin bir miktar oy kaybetmesine de neden oldu. Yani bunu yine daha sonra yapılan kamuoyu araştırmalarında bu sonuca ulaşılmıştı. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda aslında yine kimi Amerika'nın Sesi, BBC gibi internet sitelerinde özellikle İstanbul'un yoğun göç alan kimi ilçelerinde o ilçelerde yerleşik sakinlerle yapılan görüşmelerde ciddi bir karşıtlık olduğu ve bu karşıtlığın özellikle iktidar partisine karşı bir pozisyon almada belirleyici olduğunu gördük. Yani geçmiş yerel ve genel seçimler örneğinde. Dolayısıyla göz ardı edilemez bir olgu var karşımızda. Özellikle siyasal partilerin bu göçlere ilişkin tavırları seçmenlerin parti tercihinde az ya da çok etkili oluyor. Yani veri durum bu. Şimdi iktidar açısından baktığımızda maalesef özellikle bu Suriye'den ülkemize yönelen göç meselesine daha ziyade ekonomik boyutuyla yaklaşılmış ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye özellikle bu göçü kendi iç sınırlarımız içinde tutmaya yönelik olarak gelebilecek maddi bir destek karşılığında ki bir yandan açık kapı politikası uygulanıyor ama diğer taraftan ülke sınırları içinde bunu tutmanın koşulunun da Avrupa Birliği'nden gelecek maddi destekle ilişkilendiriliyor. Bu olaya son derece pragmatik yaklaşım olarak karşımıza çıkmakta siyasal iktidarın. Tabii ne ölçüde sürdürülebilir bu politika? Şimdi Suriye'den gelenler konusunda yani hem toplumsal destek boyutu hem ekonomik boyutu açısından siyasal iktidara bir maliyeti olduğu açık. Şimdi bu maliyetin hem psikolojik hem ekonomik olarak seçmen davranışındaki olası etkileri nedeniyle Türkiye'de maalesef bu meseleye siyasal partilerin yaklaşımında tırnak içinde dokunanı yakar şeklinde bir algı oluşmaya başladı siyasal partiler açısından. Bu her şeyden önce yani bunu oy desteğiyle, parti tercihiyle ilişkilendirerek pozisyon almak tabii ki doğru değil. Meseleye pragmatik gerekçelerle Avrupa Birliği'nden sağlanacak ekonomik destek karşılığında meseleye yaklaşmak da doğru değil. Ama benim izleyebildiğim kadarıyla tabii iktidar partisi açısından değil ama özellikle muhalefet, ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki yaklaşımı açısından bir miktar haksızlık yapıldığını da düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl içinde Suriyelilere kendi istekleriyle geri göndermeye yönelik bir politika izleyeceklerini açıklaması, evet yani burada bir soru işareti ama benim incelediğim kadarıyla yanılmıyorsam 2015 yılında CHP'nin hazırlamış olduğu çok önemli saptamalar ve çözüm önerilerinin geliştirildiği CHP göç ve göçmen sorunlarını inceleme komisyonunun bir raporu var. Bu rapor diğer siyasal partilerin hiçbirinin bu meseleye yaklaştığı kadar ayrıntılı bir sorunu tanımlama ve çözüm önerileri geliştirmediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık yapıldığını da düşünüyorum. Yeri gelirse açarız tabii bunu da.
Tabii hocam. İkinci turda bunu daha çok konuşacağız. Özellikle muhalefet kısmını. Ben şimdi Avrupa Birliği ile olan belki de dış politikadaki olan etkisini de biraz sormak istiyorum. Bu turda hepsini aslında toplayacağız. İkinci turda biraz daha muhalefet, üçüncü son turda da biraz ne yapılması gerektiğiyle ilgili sorularım olacak. İzleyicilere onu da hatırlatmış olayım. Çiğdem hocam, Avrupa Birliği ile ilgili de şöyle bir durum az önce aslında açarken söylemiştim hep. Son 5-6 yıldır bunun bir koz olarak kullanıldığı, pazarlık unsuru olarak kullanıldığı söyleniyordu. Şimdi ekstradan bir akın söz konusu ve bütün aslında küre şu an Afganistan'a da odaklanmış durumda. Bu yeni akın demeyelim ona, göç hareketi nasıl bir durum yaratabilir Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde?
Evet, çok teşekkürler. Tabii son dönemde özellikle 2015 ve sonrasında bu göç ve mülteci konusu çok öne çıktı Türkiye-AB ilişkilerinde. Başlangıçta özellikle 18 Mart mutabakatına baktığımızda aslında genel olarak Türkiye-AB ilişkilerini de ele alındığını görüyoruz. Yani sadece mülteci işbirliğini içermiyordu. Aynı zamanda üyelik müzakerelerinin canlandırılması, yeni müzakere fasıllarının açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliğinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sağlanması gibi ek bazı unsurları da içeriyordu. Yani bir nevi aslında o dönem Türkiye-AB ilişkilerini de canlandıracak bir araç olarak da görülmüştü. Bir araçsallaştırma da söz konusu olmuştu. Ancak daha sonraki gelişmelere baktığımızda ilişkilerin bu diğer boyutlarında herhangi bir ilerleme olmadığını, ilerleme şöyle dursun, hatta önemli bir gerileme ve zemin kaybı olduğunu da gördük. Ve mülteci konusu aslında bu özellikle Avrupa Birliği'nin bu konuda Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın da yol açtığı bir biçimde en canlı konu olarak kaldı Türkiye-AB ilişkilerinde. Son dönemde tekrar bu 3+3 milyar avroluk bir fon ayrılmıştı. FRİD adı altında Türkiye'deki Suriyelilere yönelik projelerin desteklenmesi söz konusuydu Avrupa Birliği tarafından. Bunun da artık sonuna yaklaşıldığı için bu mali işbirliğin yenilenmesi yine gündeme gelmişti. Ancak yine o dönem özellikle göç konusunda çalışan çeşitli akademisyenler, düşünce kuruluşları bu sefer artık hani mülteci işbirliğini sadece Suriyeliler üzerinden güncellenmemesi ve Türkiye'de yaşayan diğer düzensiz göçmenlerin de bu işbirliğine dahil edilmesini talep etmişlerdi. Bu yönde bazı düşünce kuruluşlarının çalışmalarını, bazı raporları görmüştük. Yani işte Afganlar, İranlılar, Iraklılar, diğer milliyetlerden kişiler de Türkiye'de var ve onların da sayısı giderek artıyor diye. Avrupa Birliği ile özellikle işte geçtiğimiz seneden bu yana da bu konuda görüşmeler olduğunu biliyoruz. Özellikle geçtiğimiz yani 2020'nin Mart ayında bir sınıra mültecilerin yığılması söz konusu olmuştu. O da tekrar ilişkilerde bir gerilime yol açmıştı. Ancak son gelişmelere baktığımızda, özellikle Haziran ayındaki Avrupa Birliği zirvesine baktığımızda, burada Türkiye ve AB ilişkilerinde pozitif gündem adı altında mülteci işbirliğinin de ele alındığını görüyoruz. Ancak burada oldukça dar tutulduğunu da görüyoruz Avrupa Birliği tarafından. Daha çok bölgedeki Suriyeli mültecilerin desteklenmesi, yani Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin desteklenmesine devam edilmesi yönünde bir karar olduğunu görüyoruz. Oldukça dar tutulmuş ve sadece Türkiye'ye yönelik değil de bölgedeki Suriyelilere yönelik olarak çerçevesi çizilmiş ve Türkiye'de daha kapsamlı bir mülteci işbirliği öngörülmemiş. Ama bunu yaparken tabii birazcık belki özellikle şu anda Afgan göçünün de, göç hareketlerinde artmakta olduğunu ve özellikle Taliban'ın gücünü arttırmasıyla koşut olarak daha da artabileceğini dikkate alırsak, Avrupa Birliği'nin yaklaşımının da biraz belki dar olduğunu görebiliriz. Avrupa Birliği Türkiye ile angajmanını oldukça sınırlı ve sadece gerekli olan konularla sınırlı tutmayı da hedefledi. Örneğin Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili de beklentiler vardı Haziran zirvesinden. Bu yönde de bir karar çıkabilir gibi ama orada da bir karar çıkmadı. Daha çok ertelendi. Yani tamamen negatif bir görüşte yoktu. Ancak hani biraz daha zamana yaymak, işte Türkiye'deki gelişmeleri beklemek, özellikle Doğu Akdeniz'de tekrar bir gerilim çıkar mı acaba gibi endişeler Avrupa Birliği'ni bu konuda biraz çekimser olmaya itti. Ama bu Afgan göç hareketlerinin hızlanması belki Avrupa Birliği'nin tekrar Türkiye'ye ihtiyaç duyabileceğini de gösteriyor ve mülteci işbirliğini genişletebileceğini de gösteriyor. Avrupa Birliği'nin özellikle son dönemde Afgan mültecileri iade etme, onların Afganistan'a iadesini sağlamaya yönelik bir anlaşması vardı Afgan hükümetiyle. Ancak şimdi Afgan hükümetinin bunu askıya almak istediğini de görüyoruz. Özellikle bu son dönemdeki gelişmeler sebebiyle. Bu tabii işleri değiştirebilir ve Afgan göçünün yine AB üzerine de bir etkisi olması sonucunu doğurabilir. Bir de tabii NATO boyutu var. Belki onu da hani ikinci turda konuşabiliriz. Türkiye'nin burada Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı kontrolünü sağlama yönünde bir şeyi var, bir önerisi var ve bunun hala görüşülmekte olduğunu biliyoruz. Yani bu da Türkiye'nin biraz belki bu göç konusunu da müzakerelerin bir parçası haline getirerek, yani göçün kontrol altına alınması, işte Taliban'la o ilişkilerin belki daha ılımlı bir şekilde götürülmesi gibi bazı konuları da gündeme getirerek bu konuda, yani Afganistan'daki varlığını sağlama ya da NATO'nun çekilmesi sonrasında burada devam ettirme gibi bir talebi de olabilir, bir gündemi de olabilir. Bunu da belki onunla birlikte ele almak gerekecek.
İkinci turda konuşuruz hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten iç ve dış siyaset tamamıyla birleştiği bazı noktalar söz konusu. Tanju Hoca'nın ve sizin söylediklerinizden ben onu çıkarıyorum. Şimdi göçün aslında kendisine biraz daha odaklanarak bakmak istiyorum ve sosyal etkilerine. Herhalde son günlerde sosyal medyada da bu bir kutuplaşma sebebi. Göç meselesi. Onu da aslında şimdi Polat Hocam'a sormak istiyorum. Yani bir tarafta göç hareketi üzerinden siz ırkçısınız diyenler var. Diğer tarafta ırkçı değiliz ama ülkemizi korumak istiyoruz diyenler. Bir yanda tabii toplumsal olarak çok büyük bir kesimin Tanju Hoca'nın da belirttiği üzere bunu istemediğini görüyoruz. Ama bir yandan da şunu söyleyenler var. İşte bu iş en azından yönetilebilir. Hocam ben bunu sormak istiyorum size. Yönetilebiliyor mu? Türkiye'nin bir göç politikası var mı ve siz bu hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Teşekkürler ve merhabalar. Şöyle bir yerden başlayayım isterseniz. Yani Afganlıları konuşuyoruz. Dünyadaki en büyük göçmen mülteci topluluklarından biri Afganistan. Afganistan'dan gelen göçmenler ve bütün dünyada böyle. İşte 79'daki Sovyet işgalinden bu yana Afganistan bir savaş bölgesi. Ve bunun sonuçlarından biri olarak da egemen bir hükümetin temel koşullarının ve sorumluluklarının gerektiği gibi işlemediği ve büyük ölçüde parçalanmış bir siyasi yapının var olduğu, kırılgan ve çöküntü halindeki bir tür devletsizlik durumundan söz ediyoruz. Dolayısıyla Afganistan'da hüküm süren gerçek siyasal rejim, sosyal ekonomik ve siyasal belirsizliğin kendisi. Göçün temel nedeni de bu belirsizlik. Afganlar Türkiye'ye Van üzerinden giriyorlar. Her zaman böyle oldu. Fakat Van'da kalmayıp birçok farklı ile dağılıyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde önemli bir kısmı uluslararası koruma için başvuruyor. Fakat ne yazık ki uluslararası koruma hakkına erişebilenlerin sayısı çok az. Ve bu sayı gittikçe de azalıyor. Çok kısaca da fotoğraftan bahsedelim. Yani Türkiye'deki Afganlar için hayat nasıl? Çok kolay değil. Çünkü Afgan güçünün temel motivasyonu geride kalanların yaşamlarını sürdürmek olduğu için sadece çalışmaya odaklanıyorlar. Yeri gelmişken Göç Araştırmaları Derneği olarak Didem Danış, Deniz Şenol Sert ve Sibel Karadağ'ın hazırladığı bir rapor var. İstanbul'un hayaletleri, güvencesizliğin kıyısında Afganlar diye. O raporu burada söylemiş olayım. Belki programdan sonra size linkini iletirim. Yani YouTube videosunun altında paylaşırız. Lütfen. O raporda da gösterildiği gibi Türkiye'lilerin çalışmayı tercih etmediği sektörlerde ve en ağır, en zor işlerde, en kötü koşullarda çalışan emek gücü kesimini oluşturuyor Türkiye'de Afganlar. Tümüyle güvencesiz ve en düşük ücretlerle çalışan bu kişiler kimi zaman işverenler ücretlerini ödemeyip onları sınır dışı etmekle de tehdit ediyorlar. Şimdi mevcut duruma gelecek olursak rivayetler muhtelif. Yani sınırda bir yığılma olduğuna ilişkin bir bilgim ya da gözlemim yok. Açık kaynaklardan takip ediyorum ben de ve aslında Türkiye'de yaklaşık 10-12 yıldır devam eden mevsimlik akış halindeki göç devam ediyor denilebilir. Yani Suriyelilerin göçünde olduğu gibi kadın, çocuk, yaşlıları da içeren kitlesel bir yığılma yok. Taliban örgütünün işte siyasal iktidarı ele geçirecek olmasıyla birlikte Afganistan'daki farklı sosyal sınıfsal statülerden gelen farklı bir göçmen kategorisinin belki var olduğundan söz edebiliriz. Fakat bu da mevcut göç akışını çok böyle yüksek bir biçimde arttırmış değil. Buna rağmen Afgan göçünün bir anda bu politik gündemi işgal etmesi ve devamında kişilere ve kurumlara, işte göçmenlerin hak savunuculuğunu yapan kurumlara ve kişilere bir tür karalama ve iftira saldırısına doğru dönüşmesi, olayın kendisinden ziyade Türkiye'deki aşırı sağın siyasal merkezi domine etmesiyle ilgili bir hamle diye yorumluyor. Afganistanlılardan da çok kısaca bahsedeyim. Oradan da çok kısaca hükümetin bu konudaki tutumunu aktarayım. Aslında Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerin sayısını bilmiyoruz. Yani toplam sayısını. 400 bin ile 700 bin Afganistanlının Türkiye'de yaşadığı tahmin ediliyor. Şimdi hükümetin göç politikasını ve göç yönetimini ise açık ve anlaşılır bir biçimde ifade etmek çok mümkün değil. Göç yönetimi ve projeksiyonu tümüyle belirsizlik üzerine kurulu. Ne hedefleniyor ya da herhangi bir şey hedefleniyor mu? Bunları bilemiyoruz. Daha çok belirsizliğe terk edilen bir alan izlenimine sahibim açıkçası. Şu anda da yaşanan durum bu belirsizliğin bir devamı. Düzensiz göç akışını görmezden gelmeyi mi tercih ediyor? Yoksa müdahale edemiyor mu? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Burada Suriyelilerin kitlesel göçünde olduğu gibi siyasi bir karar mı var? Yoksa bir tür kayıtsızlık ya da apati hali mi söz konusu? Bunu da anlamak pek mümkün değil. Ancak gerçekte olup biteni bile açıklama ihtiyacının hissedilmediği, konuyla ilgili endişeleri, soruları ve belirsizlikleri gidererek cevapları vermek konusunda epey isteksiz olduklarını görmek ve söylemek mümkün. İşte sizin sordunuz, yani bu ırkçılık, işte ırkçı değiliz, gerçekçiyiz ya da istemiyoruz gitsinler, hayır kalsınlar şeklinde ikiliye doğru zorlanan bütün bu sosyal infialin, infial gibi görünen şeyin, bunu belki birazdan tekrar konuşuruz, arkasında Türkiye'deki belirsizliklerle sakatlanmış göç yönetimi ve politikalarının oluşturduğu bu geniş küme var diye düşünüyorum.
Evet. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten iki nokta çıkardım hem sizin hem Tanju Hoca'nın söylediklerinden. Onlardan biri tabii Tanju Hoca'nın söylediği dokunan yanar meselesi. Rejideki arkadaşımdan da rica ediyorum dörtlü görüntüyü alabilirsek tekrardan. Biri bu ve bir diğeri de tamamıyla belirsiz bir politika söz konusu. Herhalde o kutuplaşmada bu belirsizlik rejimi altında gerçekleşiyor gibi görünüyor. Şimdi ben buradan tabii iktidarın bu belirsiz yönetiminden biraz muhalefete de gelmek istiyorum. Orada da ilk olarak yine Tanju Hoca ile başlamak istiyorum. Hoca, Tanju Hocam ilk turda aslında tam olarak muhalefeti ve Kılıçdaroğlu'nun buradaki hatta CHP'nin buradaki durumunu belirtiyordunuz. Ben şimdi biraz onu sormak istiyorum. Çünkü bir tweet attı Sayın Kılıçdaroğlu ve bu tweet sanırım rekor kırdı. En son hatırladığım 115 bin beğeninin üzerinde almıştı ve tabii göç hareketiyle ilgiliydi bu da bir ölçüde. Siz muhalefetin tavrını sadece Kılıçdaroğlu değil ama diğer parti liderlerin de bu noktada nerede görüyorsunuz? İktidarınki biraz belli gibi, muhalefet için ne dersiniz?
Tabii iktidarla muhalefet partilerinin bu konuya yaklaşımlarında belirgin bir farklılık söz konusu ama süreci yönetme anlamında iktidarın ne ölçüde başarılı oldu biraz önce Polat Hoca'nın da ifade ettiği gibi ayrı bir konu. Aslında şöyle bir durum da var tabii. Yani 11. Kalkınma Planı raporunda bu 2019-2023'e ilişkin bu meselenin nasıl tanımlanması konusunda bir sorun yok. Yani yaklaşımı konusunda, yani dış göç meselesine yaklaşımı konusunda kalkınmaya duyarlı, insan haklarına uyumlu, insan onuruna yakışan, düzenli, veriye dayalı, kontrol edilebilir bir dış göç yönetimi. Burada bir problem yok. Yani bu tahayyül edilen bir göç yönetimi. Ama pratiğe bakıldığında oldukça farklı. Şu hangi anlamda farklı? Şu bu Afganların göçü örneğinde mesela Sayın Erdoğan'ın yanılmıyorsam bir iki gün önceki açıklamasında bu göçle ilgili olarak özellikle Pakistan ve Afgan yönetimiyle görüşmelerimiz sürüyor diye bir açıklaması vardı. Ama meselenin mesela bu konunun otoritelerinin özellikle altını çizdiği husus bu konuda İran ile birlikte bu süreci yönetmenin daha önemli olduğu Pakistan'la karşılaştığında. Niye? İran'la olan 500 kilometrelik sınırdan çok büyük ölçüde bir geçişin söz konusu olduğu. Tabii İran'da da 2 milyon civarında bir mülteci olduğuna ilişkin İran stratejik olarak, konjonktürel olarak bu Afganları Türkiye ile pazarlık konusu yapmaya kadar varan bir politika izlediğine ilişkin yani bu konu otoriteleri meseleyi değerlendiriyor. Şimdi iktidarı bir kenara bıraktığımızda muhalefet açısından baktığımızda evet yani Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir tweet attı. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweetinden önce özellikle Cumhuriyet Halk Partisi o kadar değil ama kimi İyi Partili politik aktörlerin açıklamalarından yola çıkarak kimi meslektaşlarımız neredeyse CHP ve İyi Parti'yi topyekun bir şövenist, ırkçı, ayrımcı, ötekileştiren, nefret üretiminin politik öznesi haline getirdiler. Hatta yakın zamanda bir siyaset bilimci meslektaşımız bu konuda bir rapor da hazırladı. CHP ve Suriyeli sığınmacılara ayrımcılık, ötekileştirme, nefret üretiminin politik dili diye. Şimdi yani bütün sorumluluk bu konuda neredeyse kimi akademisyenler, siyaset üreticileri tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yükleniyor. Böyle bir şey yok aslında. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 2 milyon kişiye Suriyeli'yi geri gönderme 2 yıl içinde evet yani kabul edilebilir bir tweet nasıl olabilirdi? Bunun bir planı, bir programı çerçevesinde bu tweetin altı doldurulsaydı bu konuda bence fazla eleştiriye ortam yaratmazdı. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi biraz önce o ifade ettiğim 2005'te CHP'nin yayınlamış olduğu o raporda bu meselenin tüm boyutları ele alınıyor. Başta hukuki boyut, yani iç hukuk ve uluslararası hukuk açısından meseleye yaklaşılıyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleye yaklaşımında özellikle haklar üzerinden bir değerlendirme söz konusu. Mesela o raporun içeriğine baktığımızda haklar bakımından yaşanan sorunlar, temel hak ihlalleri, mülteci, sığınmacı çocukların insan hakları, kadınların insan hakları, hizmetlere erişimde yaşanan sorunlar, sorunların ekonomik boyutu, iş gücü piyasasında mülteciler ve güvenlik boyutuna insan kaçakçılığı, terörizme kadar ayrıntılı saptamalar var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleye yaklaşımı bu raporda gördüğüm kadarıyla kendilerinin de ifade ettiği şekliyle sığınmacı ve mülteciler konusu dini referanslar, geçici çözümler ekseninde değil, hak temelli ve kalıcı çözümler arayan bir anlayışla ele alınmalı diye bir hüküm var. Ve asıl önemlisi olan o Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2 yıllık süre içinde bunların geri gönderilebileceğine ilişkin tweetinin tam aksine raporun sonuç bölümünde özellikle söylemde dikkat edilmesi gereken husus konusunda CHP şunun altını çiziyor. Bu göçmen nüfusun Türkiye'de yerleşik olarak kalabileceğine ilişkin bir söylem geliştirilmeli diye. Dolayısıyla kanımca CHP'nin asıl bu raporundaki bu sonuç bölümdeki ifade çok daha önemli. Ha, tekil olarak gerek parti içindeki aktif politik aktörler gerekse seçmen tabanında meseleye yaklaşım konusuna çok farklı değerlendirmeler mevcut. Onu biliyoruz. İyi Parti örneğinde bakıldığında evet, yani İyi Parti ile CHP'nin meseleye yaklaşımı konusunda haklar temeli üzerinden değil İyi Parti, daha ziyade o kimlik referansıyla ilişkilendirerek konuyu ve olayın Türkiye'ye ekonomik maliyeti ve aynı zamanda seçmeninin bu konudaki duyarlılığını veri alarak benim anladığım kadarıyla bir politika önermeleri geliştiriyor ve bunu söylem düzeyinde ilan ediyor. Ve özellikle de altını çiziyor. Mesela bu göçmenlerin istihdamı konusunda mutlaka ve mutlaka haksız rekabeti önlemeye yönelik bir takım düzenlemeler yapılmasını öngörüyor. Şimdi şuradan hareket edelim. Mesela İstanbul ilçeleri içinde en fazla göçmenlerin Esenyurt'ta bulunduğunu ve Esenyurt'taki esnafın en büyük şikayetinin iktisadi alışverişlerde, ticarette bu vergisiz kazanç meselesinin taraflar arasında bir sorun oluşturduğunu esnaf kabul ediyor ve İYİ Parti de bunun üzerinden bir söylem geliştirmiş durumda. Yani bir kimlik referansı, iki meseleye bu kimlik referansıyla ilişkili olarak ekonomik maliyet açısından yaklaşıyor. Şey açısından bakıldığında DEVA örneğinde benim yine takip ettiğim kadarıyla Sayın Babacan özellikle bu Afgan göçüyle de ilişkili olarak bugünlerde yapmış olduğu açıklamalarda DEVA'nın meseleye yaklaşımından ziyade bunun sorumluluğunun AKP iktidarı olduğu, dış politikadaki yanlışlar dolayısıyla böyle bir tablonun olduğunun altını çiziyor. Yine Gelecek Partisi örneğinde bakıldığında onlar da herhangi bir referansa başvurmadan daha ziyade yine hak temelli ama zaman zaman dini referanslar üzerinden özellikle şeyle birlikte değerlendirdiğimizde, yani Suriyeli göçmenlerle birlikte değerlendirdiğimizde böyle bir yaklaşım söz konusu. Burada belki belirtilmesi gereken husus politik aktörlerin söylemlerinde bu konuda son derece duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiği. O nedenle dokunan yanar diyoruz. Herkes geri çekilmek zorunda kalıyor. Evet, sandıkta cezalandırma riski açık açık konuya yaklaşımlarını ifade etme anlamında biraz sıkıntıya düşmelerine neden oluyor. Ama son tahlilde tabii çağdaş anlamda bir insan hakları boyutu olarak meseleye yaklaşımında asla ve asla bir kimlik referansı ya da ekonomik maliyet açısından değil, bir hak temelli yaklaşımın esas olması gerekir. Tabii Türkiye'nin temel şanssızlıklarından bir tanesi bu mesele örneğinde bir geçiş ülkesi olması. Yani batısında istikrarlı rejimler, doğusunda istikrarsız, diktatöryel rejimler. Şimdi asıl amaç yine takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye üzerinden batıya gitmek, ama son yıllarda bu kapı kapandığı için gelip Türkiye'de kalma gibi bir durum söz konusu. Kimler kalıyor? Bir anekdotla belirteyim. Dün doğduğum şehir Bursa'da bir aile ziyareti kent dışında. Orada 15 yaşında bir Afgan delikanlıyla tanıştım. Ve bu Afgan delikanlı bizim yakınlarımıza çiftçilik işinde yardımcı oluyor. Kendisine sordum, Türkiye'de bulunmaktan memnun musun? 4 yıl önce gelmiş, memnun olduğunu söyledi. Peki ailenle mi geldin? Hayır. Arkadaşlarınla mı geldin? Geriye dönmeyi düşünüyor musun? Batıya gitmeyi düşünüyor musun? Hayır, böyle bir yanıt aktardı kendisi. Yani Türkiye'de yaşamaktan memnun oldukları anlaşılıyor ki bu 15-30 yaş arası genellikle yine takip ettiğimiz kadarıyla hatırı sayılır bir kısmının özellikle doğu bölgelerinde çobanlıkla uğraştıkları, ama son kısa bir süre önce mesela Tacikistan'a da yönelen bir Afgan göçünde o göç eden unsurların daha ziyade beyaz yakalı olduklarını da ifade etmek gerekir. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum hocam. Benim de en aldığım bilgi sanırım Sibel Karadağ'ın yayınındaydı ki Polat Hoca da bahsetti. Raporları var, çıkmıştı kendilerinin Göç Araştırmaları Derneği'nden. Türkiye'deki Afgan mültecilerin çoğunluğunun tarımda, tarım sektöründe diyelim ona çalıştığı, yine hakeza güvencesiz çalıştığı yönünde bir bilgiyi sunmuştu. Suriyeliler daha çok şehirde demişti bana. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi biraz daha dış politikaya geçip oradan yine muhalefete doğru gideceğiz, ama Çiğdem hocama ben sormak istiyorum. Hem birinci turda kaldığı yerden NATO meselesi üzerinden de bunu sormak istiyorum. Bütün bu göç meselesi, özellikle son göç meselesi Kabil üzerinden de okuyacak olduğumuzda Türkiye'yi hocam nasıl etkiler? Ve bir de şunu da aslında ona ufak bir soru olarak, belki parantez olarak sıkıştırabilirim. Belki Türkiye'de muhalefetteki partiler şu anda elbette bir iktidar güçleri yok, Ankara'da güçleri yok, ama çeşitli belediyelerde güçleri var. Orada bir Avrupa Birliği ile herhangi bir ortaklığa gidiyorlar mı? Hiçbir gözleminiz var mı? Onu da çok merak ediyorum.
Çok teşekkürler. Evet, yani Türkiye'nin dış politikasını da çok yakından ilgilendiriyor aslında bu göç konusu ve bu gündemdeki Afgan göç hareketleri de çok yakından ilgilendiriyor. Tabii Türkiye özellikle dış politikasında belki farklı bir dönemeçe girdi aslında. Hem bu aynı zamanda Trump'ın iktidardan gitmesi ve Biden'ın gelmesiyle birlikte işte ABD'nin dış politikasında bir değişim oldu. Batı ile ilişkileri, Avrupa ile ilişkilerini onarmak, işte uluslararası liberal düzeni tekrar güçlendirmek için bir atılım yapmak istiyor Biden. Ve burada tabii Türkiye ve ABD ilişkileri de önemli bir rol oynuyor. Trump döneminde biraz daha belki liderler düzeyinde gidiyordu. Yani kurumsal süreçlerin dışında daha çok liderler arasında bir anlayış üzerinden giden bir ilişki vardı. Ve Trump zaten liberal değerler, işte uluslararası düzenle ilgili çok fazla endişeleri yoktu. Biraz daha farklı bir politika yapım süreci izliyordu. Ama Biden'la birlikte bu kurumsal yapıların tekrar güçlendirilmesi gündeme geldi. Bu dönem hem de özellikle ABD ile olan ilişkilerde çok ciddi sorunların da olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin NATO içindeki konumunda yine ciddi sorgulamaların özellikle Avrupalı müttefikler tarafından da geldiğini biliyoruz. O yüzden yani yeni bir belki bir anlayışa varmak, var olan sorunları hemen çözülemese bile en azından bunların bir süreç içinde iki taraflar arasında ele alınmasını sağlamak için bu NATO zirvesi de önemli bir imkandı ve Biden ve Erdoğan bir araya geldiler. Ve burada işte bu tabii S-400 meselesi gibi konular hala devam ediyor. Çözülebilmiş değil ve ilişkilerde önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Burada Türkiye belki bu hani sorunlar da çözülemediği için ilişkilere yeni bir soluk getirmek ve Türkiye'nin hala önemli olduğunu, Türkiye'nin Batı İttifakı için yerine getirebileceği görevler olduğunu da hatırlatmak için bunu gündeme getirdi. Bu aslında belki farklı işlevleri de yerine getirebilir Türkiye açısından. Yani hem NATO içindeki konumunu güçlendirmek, ABD ile olan ilişkilerini belki daha sürdürülebilir bir rotaya sokmak, hem de Türkiye'nin bu bölgesel aktör iddiası doğrultusunda bu Afganistan'daki yeni dönemde Türkiye'yi de burada bir rol biçmek. Çünkü Türkiye bunu daha önce işte Libya'da kısmi olarak Suriye'de, Dağlık Karabağ gibi meselelerde yaptı. Burada da Afganistan'da var olarak yani alanda olarak diyelim Afganistan'daki yeni dengelerde belki Türkiye'de kendine bir rol biçmeyi hedefliyor diyebiliriz. Aynı zamanda Batı ile olan ilişkilerini de onarabilir bu süreç içinde. Yani böyle bir işlevi var. Son olarak Alman Savunma Bakanı ile olan görüşmede de Almanya'nın da bu süreçte destek verdiği, Türkiye'nin burada varlığının devam ettirmesinin NATO açısından da önemli olduğu ve NATO'nun da destek vereceğini ifade etti. Eğer bir uzlaşıya varılabilirse ve tabii bu Türkiye'yi nasıl etkiler bu konuda da biraz daha düşünülerek bu konuda bir gelişme olabilir. Ama tabii bunun muhakkak bir bedeli olacak. Çünkü hakikaten zor bir bölge ve NATO'nun çekilmesinden sonra da güvenlik ortamının daha da kötüleşeceğini öngörmek aslında oldukça mümkün. Taliban yine aynı zamanda radikal bir örgüt ve bunun çeşitli maliyetleri Türkiye'ye olabilir. Yani bunun da iki tarafını da dikkate almak gerekiyor. Tabii göç hareketlerini kontrol altına almak da zaman zaman öne sürülen bir unsur ama bunun hani çok da ilgili olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü zaten göç hareketleri bir süredir devam ediyor ve Taliban'ın konumunu arttırmasıyla birlikte hocalarımın da ifade ettiği gibi bu hareketlerin devam etmesi söz konusu. O yüzden hani bu ikisini çok bağlantılandırmak da çok mümkün değil gibi geliyor. Bir de tabii Avrupa Birliği ile olan ilişkiler boyutu da var. Burada işte bir süredir bunun çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz ve bu özellikle göç hareketlerinin devam etmesiyle birlikte önemini daha da arttıracak gibi. Ama tabii Türkiye-AB ilişkileri açısından baktığımızda aslında bu Türkiye'ye bir rol veriliyor. Hani bu göçün dışsallaştırılması olarak adlandırıldığımız bir rol. Ve bu Avrupa Birliği'nin göç politikasında da bir önemli bir işlev görüyor aslında. Yani Avrupa Birliği aslında bir yerde de Türkiye gibi dış aktörlere de kendi göç ve iltica politikasını bağlamış durumda. Yani o anlamda da biraz bir bağımlılık oluşmuş durumda. Ve bu göç hareketlerinin devam etmesiyle bu ilişkinin de yani bu daha böyle hani karşılıklı alvere dayalı, daha işlemsel olarak adlandırdığımız ilişkinde devam etmesi söz konusu. Tabii burada yani belki bunu yine üçüncü turda hani biraz daha öneriler boyutunda dikkate getirebiliriz ama yani bu ilişki nasıl daha nitelikli hale getirebilir? Yani sadece bu alvere dayalı, mali işbirliğine dayalı ilişkinin ötesine mesela Türkiye'deki Suriyelilerin entegrasyonuna yönelik politikalar, buralarda nasıl bir deneyim paylaşımı yapılabilir? Daha önce bu tür deneyimleri olan ülkelerle Türkiye arasında nasıl bir ortak projeler geliştirilebilir? Hani bu konularda belki boyut olarak ve kapsam olarak, nitelik olarak geliştirilmesi de söz konusu olabilir. Belediyeler boyutuna geldiğimizde bu konuda benim çok fazla bir çalışmam yok ama var olan çalışmalara baktığımızda genel olarak belediyelerin arasında da bu konularda daha başarılı olan belediyeler ama daha az başarılı olan ya da bu konuya daha fazla emek ve zaman sarf eden belediyeler olduğunu görüyoruz. Ama yerel boyut tabii ki çok çok önemli. Çünkü her belediyenin, her diyelim yerel düzlemin farklı koşulları var. İşte daha çok tarım ekonomisine geçerli olduğu ya da sanayinin geçerli olduğu ekonomiler var. O anlamda da proje desteği tabii çok önemli. Buralarda mülteciler için yürütülen projeler çok önemli. Tabii en önemli tehlikelerden biri de bu özellikle düzensiz göç hareketlerinin yaratmış olduğu çeşitli sorunlar. Özellikle Burada bu gayri resmi çalışma, güvencesiz çalışma, bu kişilerin sömürülmesi, bunlar aslında bir yozlaşmaya da yol açıyor. Yani her anlamda bir sömürün düzenine de yol açabiliyor. Bu da tabii Türkiye'nin özellikle hani yarı periferi diyebileceğimiz bir konuma gelmesine de yol açan bir şey. Ve Batı ile olan ilişkilerini tanımlarken de böyle biraz daha hani Batı için çeşitli hizmetler gören bir ülke olarak tanımlama gibi bir aslında riski de barındırıyor. Yani daha önce özellikle Avrupa'nın korunmasında, güvenliğinde önemli bir rol oynayan Türkiye, şimdi de işte bir göçmenlerin daha ileriye gitmesini önleyen bir ülke olarak kendi rolünü tanımlayabilir. Bu da tabii Türkiye açısından oldukça olumsuz olabilecek bir rol. Yani Türkiye için böyle bir tuzak da var aslında. Bunu Türkiye nasıl aşabilir? Hem insani boyutunda ele almak, hem Türkiye'nin rolü ve itibarı açısından ele almak da bence çok önemli olacak önümüzdeki dönemde.
Evet, çok teşekkürler hocam. Az önce Polat hocanın söylediğiyle sizinkini birleştiriyorum aslında bu durumda. Belirsizlikler rejimi içte de var, dışta da var gibi görünüyor. Avrupa Birliği'nin belki politikası burada daha oturmuş olabilir ama Türkiye'nin en azından yaklaşımında daha reaktif görüyorum. Ben Polat hocama şimdi dönüyorum. Hocam, bu turun sorusu aslında benim kafamdaki jenerik soru. Muhalefetin performansı, muhalefetin tavrı genel olarak tüm muhalefet partilerinin. Siz ne dersiniz bu konuda? Çünkü eleştiriler de var. Sizin bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyim?
Ben kör noktalar olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuyu yeteri kadar gündeme almadığını, geniş kalabalığın mültecilerden rahatsız olduğunu veri alıp bu kaba ve yüzeysel gözlemi siyasal iletişim malzemesine dönüştürmek gibi bir hata yapıldığını düşünüyorum. Hükümetin ve iktidar bloğunun göçmenlerle, mültecilerle ilgili sosyopolitik ufkunun tümüyle faydacılıkla sınırlanmış olması muhalefetin bu konudaki siyasetsizliğini kolaylaştırıyor. Ama buna kapılmamak lazım. Hele hele sosyal medyayı sosyal gerçekliğin birebir temsili olarak yorumlamak ve bu temsil üzerinden siyasal iletişim kurmak başlı başına bir hata. Bir diğer mesele de muhalefetin öncelikle bölgesel diplomasiyi merkeze alması gerekir. Ülkedeki göçmenleri, mültecileri değil, hükümetin göç yönetimini ve bu alandaki düzenlemeleri geliştirmeyi hedefleyen bir siyaset stratejisini eksen alması gerekir. Göç olgusunun küresel olması, bununla ilgili siyasetleri de küresel bir perspektifle yapmayı zorunlu hale getirir. Bu muhalefet için de geçerli. Buradaki en etkili araçlardan biri de gerçekçilik. Yani çok yeri değil ama yani muhalefetin en azından neyin gerçekçi olup olmadığı konusunda kendisini ve Türkiye toplumunu ikna etmeye dönük bir siyasal strateji geliştirmesini bekleriz. Hatırlarsanız İstanbul yerel seçimleri esnasında, son seçimi kastediyorum, Sayın Binali Yıldırım, tabii Suriyeliler de seçimde etkili bir seçmen davranışına neden olacağı varsayıldığı için, Suriyelilerle ilgili bir soruya şöyle bir cevap vermişti. İşte canımızı sıkarlarsa kulağından tutup atarız. Şimdi gerçekçilik kulağından tutup atarızcılık mı? Yoksa entegrasyon politikaları geliştirmek gerekliliği mi? İşte 2 yıl içerisinde hepsini ülkelerine geri yollarız mı? Bu mu gerçekçi? Yoksa yeni gelen kuşakların uyumunu destekleyecek politikalara odaklanan bir muhalefet pratiği mi gerçekli? En sık kelimeler ve kavramlara yaslanıp korkular üzerinden nefret ve öfke duygularını örgütlemek mi gerçekçi? Yurttaşları, ev sahibi toplumu hazırlamak, endişelerini giderecek bilinçlendirme çalışmaları yapmak, uyumu, birlikte yaşamı düzenleyecek politikalar inşa etmek mi gerçekçi? Muhalefetin yapması gereken, hükümeti göç politikaları konusunda etkileyecek siyasal pratikler gerçekleştirmek olmalı. Muhalefet, hükümeti doğru ve şeffaf bilgilendirme yapmaya zorlayarak sıradan insanların endişelerini gidermeye, yurttaşların içinde bulundukları yeni koşulları anlamalarını, gerçekçi bir biçimde yorumlamalarını sağlaması gerekirken, milliyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık, sosyal dışlamaya yakın bir siyasal iletişim dili kurup, korkuyu ve endişeyi iktidar bloğuna, muhalefetin aracına dönüştürüyor. Şimdi mülteci karşıtlığından, ayrımcılıktan beslenerek muhalefete gelen oy, muhalefeti Türkiye'de merkezi işgal eden aşırı sağ ile yakınlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Ve bu da Türkiye'deki siyasal krizin muhalefet eliyle yeniden üretilmesi anlamına gelir. Yani başka bir tartışmanın konusu ama ya Türkiye'deki egemen milliyetçiliğin siyasal biçimini ve enerjisini yeniden formüle eden, bu mümkünler olasılıklar içerisinde olabilecek en iyi milliyetçiliği arayan ve bunun iyi örneklerini ortaya koymaya çalışan bir siyaset, merkezi işgal eden aşırı sağın gerilemesini de kolaylaştırabilir. Böylelikle muhalefeti küresel göç diplomasisine davet edebiliriz ya da kendisi oraya çekilebilir. Küresel göç diplomasisi ve göç yönetimine geri dön. İktidara öykünen bu pazarlık dininden kurtulması bu bakımdan çok önemli. En milliyetçi, en soydaşçı olanın, en uzlaşmaz ve en ayrımcı olanın değil, ya sosyal yaşamın gündelik dinamiklerini farkında olan ve oradan yükselen endişeleri ve şikayetleri evrensel medeni standartlar ve aynı kentte yaşamaktan kaynaklanan hemşerilik hukukuna göre gidermeyi hedefleyen bir muhalefet pratiğinin hem küresel hem de ulusal ölçekte daha geniş kesimleri kapsadığını, müdahale ve etki kapasitesinin daha küresel bir biçimde şekilleneceğini düşünüyorum. Muhalefet ve Millet İttifakı dolayısıyla Türkiye'yi duvarlarla çevrelemeyi, işte kardeşlerimiz, misafirlerimiz gibi öznesi belirsiz cümlelerle konuşmayı değil, etkili ve yapıcı bir göç politikası üretmeyi ve bu topraklarda yaşayan kişilerin esas sorunlarını çözmeyi hedeflemeli. Kaldı ki göçmen düşmanlığının ve nefretinin mülteci karşıtlığının bu toplumun üzerine bulaşmasını engellemek bütün siyasi hareketlerin vazifesi olduğu gibi muhalefetin de vazifesi. En zayıfa saldırmaya çanak tutmak ve bu irrasyonel korkunun cazibesine kapılmak yerine birlikte, bir arada yaşamanın hak temelli siyasal iletişim dilini üretmesi beklenir. Bunun gerisinde olduğumuzu farkındayım ama şunu da ekleyerek bitireyim. Sosyal medyada göçmen düşmanlığı olarak açığa çıkan tutumların arkasında gerçek sorunlara karşı dile getirilemeyen sosyal gerilimin yer aldığını unutmayalım. Bakın günlerdir, yani neredeyse bir haftaya yaklaşıyor, konuştuğumuz konunun gerçek hayattaki karşılığı ile gerçekten yaşanan sorunların ağırlıklarını karşılaştırdığımızda meselenin başka sorunları gizlemenin araçlarından birine dönüştüğünü kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle toplumu korkutmaya yönelik bu aşırı sağ sapmanın merkezi zorlamasına engel olmak bana kalırsa herkesten önce muhalefetin görevidir diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkürler. Son tura geçeceğim. Bu arada ben de bir ufak bir anekdotla buna bir ekleme yapayım Polat Hoca'nın söylediğine. Gerçekten muhalefet partileri bir ölçüde farklı bir söylemle seçmene gittiğinde orada etkili olabiliyor. Benim yaşadığım bir örnek şuydu. Bir seminerde Kadıköy'de bir gün işte konuşmacılardan biri bendim. Göçmenlerle ilgili farklı bir söylemde bulununca oradaki muhalif seçmen kitlesi bana acaba biz yanlış mı düşünüyoruz? Hocam lütfen açıklar mısınız tarzında bir şeyler söylemişti. Yani insanlarla aslında farklı bir ton üzerinden diyaloğa girmek lazım. Türkiye'de diyalog tabii muhalefet dahi herhalde kendi partisiyle biraz zorlanıyor. Kendi seçmeniyle diyelim. Ama Polat Hoca'nın söylediğine katılıyorum. Yani kendi açıma, kendi örneğim açısından en azından. Şimdi son tura geçiyorum. Biraz daha belki kısa bir tur. Konuklarımdan belki biraz daha ki aslında çok daha derin bir konu ama ne yazık ki süreden dolayı bunu rica etmek zorundayım. Tanju Hocam yine sizle başlayalım isterseniz. Bu konuda bir adımlar silsilesi başlatacak olsak ne yapmak lazım, nereden başlamak lazım? Aslında ikinci turun ortalarında biraz siz söylediniz bunu. İnsan hakları temelli bir yaklaşım dediniz ama genel olarak ne yapılabilir, ne dersiniz?
Şimdi ne yapılmaması gerekir? Ya gelme, ya geldiysen terk etçi söylemden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Ne kimlik referansını veri almak, ne de insan onurunu pazarlık konusu yapan bir söylemle yola çıkmak. Kesinlikle iktidar ve muhalefet için de aynı şey söz konusu. Şimdi görebildiğim kadarıyla evet, yani lokal düzeyde örgütlenme, göç idaresi, genel müdürlüğü ama Bunu bir belki bakanlık düzeyinde kurgulamak, Göç ve Entegrasyon Bakanlığı şeklinde merkezi yönetimin böyle bir kurumsal yapıdan yerel yönetimlerin devreye sokulacak ki Türkiye yerel yönetimlerin iş görme kapasitesini özellikle muhalefet belediyeleri örneğinde pandemi sürecinde çok iyi test etti. Çok başarılı örnekler özellikle sosyal destek üretme anlamında belki bu toplumsal entegrasyonu reaktif hale getirme konusunda yerel yönetimler çok daha somut, kalıcı ve toplumsal entegrasyonu sağlayıcı projeler üretebilirler. Tekil olarak başarılı örnekler var tabii ki. Özellikle bu Suriyelilerin yoğun olduğu Antep, Kilis gibi kentlerde ama muhalefetin ağırlıkta olduğu özellikle büyük kentlerde, büyük kentlerin ilçelerinde bu toplumsal entegrasyon konusunda çok daha etkin politikalar üretilmeli ve bunlar hayata geçirilmeli. Hangi konuda olabilir? Bu sağlık konusundan eğitim konusuna kadar olabilir. Mesela kadına karşı özellikle bu göçmen kadınlara karşı yönelen şiddeti önleme konusunda yine yerel yönetimler çok aktif bir takım politikalar uygulamaya sokabilir. Yani kadınların insan hakkı ihlalinden çocukların haklarının ihlaline ve hizmete erişimde yaşanan sorunlar anlamında özellikle yerel yönetimler çok daha etkin bir takım politikalar üretebilirler. Aksi takdirde merkezi yönetimin yönetme kapasitesinin üzerinde yani bu yerellik ilkesi gereği yani o sorunun yaşandığı yerde çözülmesine yönelik politikalar üretilebilirse merkezi yönetimin de yükü önemli ölçüde bu konuda hafifletilebilir ama merkezi yönetim yerel yönetimlerle işbirliği konusunda buna ne kadar sıcak yaklaşacak o da ayrı bir mesele. Onun dışında tabii yine muhalefet belediyeleri yine uluslararası bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla bu konuda çok daha proaktif bir takım projeleri hayata geçirme konusunda adım atabilir. Yani şu an itibarıyla bakıldığında benim okuduklarımdan öğrendiğim kadarıyla kampın dışında hak ihlallerinin özellikle hizmete erişim konusunda bir takım sıkıntıların yaşandığı yani eğitimden sağlığa kadar uzanan burada ne olabilir? Yerel yönetimler devreye girebilir ve çok daha efektif bir takım politikalar üretilebilir diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler Tanju Hocam. Çiğdem Hocam siz ne dersiniz? Özellikle belki dış politika düzeyinde bunun nasıl ele alınması gerektiğiyle ilgili olarak.
Evet. Yani tabii özellikle bu son 10 yılda göçle ilgili gelişmeler oldukça dinamik oldu ve de çok öngörülemez bir şekilde gelişti. Yani Suriyelilerin de 2011 sonrasındaki göçüne baktığımızda hani başlangıçtaki sayılar ve sonra ortaya çıkan durum aslında öngörülemez bir gelişmeydi. Ama Türkiye'nin bir göç ülkesi olarak konumu da bu süreç içinde değişti. Yani artık bir hedef ülke haline geldi de aynı zamanda Türkiye. Bir de tabii bu AB'nin politikası da Türkiye'yi çok etkiledi. Türkiye'nin AB ile olan sınırı da artık bir katı sınır haline geldi. Özellikle bu geçtiğimiz sene olan krizde bunu gördük. Yani Avrupa Birliği buradaki sınır politikasında çok daha sınırın güvenliğinin artırılması, düzensiz geçişlerin önlenmesi konusuna çok ağırlık vermeye ve var olan düzensiz göçmenlerin iadesi konusuna ağırlık vermeye başladığını gördük. Bu da tabii Türkiye'nin bu göçmen ülkesi olma konumusunu geliştiriyor. Burada özellikle Türkiye'nin dış politikası da aslında iç politikası ile çok bağlantılı. Yani Türkiye'nin her şeyden önce göç stratejisini belirlemesi gerekiyor. Yani Suriyelilerden başlayarak çünkü ortada olan bir gerçek var ki aslında Suriyelilerin dönmeleri çok mümkün olmayacak. İşte Murat Erdoğan Hoca'nın da verilerine baktığımızda büyük ölçüde, yani en az %80'inin burada kalmaya devam edeceğini görüyoruz. Aynı zamanda burada yerleşen, burada doğan, burada aile kuran Suriyeliler de var. Onların entegrasyonu nasıl olacak? Vatandaşlıkları ne ölçüde sağlanabilecek? Hangi süreç içinde? Hangi kriterler üzerinden sağlanacak? Bütün bu konuların belirlenmesi gerekiyor. Yani bugüne kadar bu daha belki pragmatik endişelerle de hani biraz daha şey bırakıldı belki. Hani bu kör nokta olarak da Polat Hoca'nın bahsettiği gibi biraz hani pragmatik olarak da belki belirsiz bırakıldı, ama bunların yavaş yavaş bence belirlenmesi gerekiyor. Belki partiler üstü bir göç politikasının oluşturulması gerekiyor. Çünkü kutuplaşmanın da olduğu bir alan. Ve ancak Türkiye belki böyle bir göç stratejisi belirlerse, yine Tanju Hoca'nın dediği gibi belki bununla ilgili bir bakanlık oluşturulması, bu konuda daha geniş vadeli, daha uzun vadeli politikalar oluşturulması bence çok çok önemli. Bu çünkü dış politikada sadece bir koz olarak kullanma, işte Türkiye kapıları açarız göndeririz şeklinde bir koz olarak kullanma, tabii etik açıdan da çok sorunlu. Bir dış politika aracı olarak kullanmak belki bir hani daha pragmatik açıdan zaman zaman kullanılabiliyor, ama zaten bunun sınırlarına da geldik aslında. Yani bunu uygulamanın da özellikle AB karşısında bence artık çok geçerliliği yok. Çünkü AB'nin de yapısı değişiyor. Şimdi ortak bir iltica ajansı oluşturuluyor falan. O yüzden yani Türkiye'nin bunu artık daha kapsamlı, daha derin, daha köklü bir politik olarak oluşturması gerekiyor. Bir de az önce söylediğim gibi Türkiye-AB ilişkileri açısından da baktığımızda, yani bunu sadece mali işbirliği boyutuna indirgemek de bence bir hata. Bunu daha kapsamlı, daha diyelim küresel boyutu da içine alan bir işbirliği olarak, yani göçün etik değerler üzerinden, insani değerler üzerinden de nasıl kontrol altına alınabileceği, nasıl düzenlenebileceği konusunda da daha çok görüş alışverişi olması lazım diye düşünüyorum. Daha nitelikli bir işbirliği olabilir. Bu da Türkiye'nin dış politikası açısından, Türkiye'nin uluslararası konumu açısından bence olumlu olur diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler hocam. Polat hocam, son söz sizde. Buyurun, nasıl bir politika oluşturulması, nereden başlanılması gerektiğiyle ilgili siz ne dersiniz?
Tamam. Aslında birçok şeyi hocalarım söyledi. Ben kapsayıcı ve hak temelli bir göç politikasının Avrupa Birliği ile eşgüdümlü olarak düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Ve göçmenlerin ekonomik ve siyasi şantaj aracı olmaktan da gerçekten çıkartılması lazım. Böyle bir göç yönetimi Türkiye'nin uyguladığı göç politikalarının 2011'den itibaren kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Ancak bunun bir yerde değişmesi ve kırılması lazım. Yani bu böyle de sürdürülemez. Dolayısıyla şantaj aracı olmaktan çıkartılmaları lazım. Göçmenleri ve yurttaşları değil, devletleri ve uluslararası örgütleri konuştuğumuz bir mesele olmalı bu artık. Aynı zamanda kişisel hak ve özgürlüklerin de korunduğu bir sosyopolitik düzlem inşa etmemiz gerek. Kolaycılığa kapılmadan ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bir mülteci kampına dönüşmesinin de önüne geçecek bir biçimde bu sürecin yönetilmesi lazım. Eklemek istediğim birkaç mesele daha var. Biraz genelleme de yapacağım. Şimdi göçmenleri suçlamak, onları göçe zorlayan sosyal, siyasal ve ekonomik süreçleri ve buna neden olan kişi ve kurumların sorumluluklarının üstünü örtmek anlamına gelir. Şuna benzetiyorum bunu. Ya bugün Türkiye'den batıya doğru giden nitelikli emek göçünün sorumlusu göçen kişiler olabilir mi? Yani bu kişiler Kanada'yı bölmeye gidiyor olabilir mi? Amerika'yı işgal etmeye gidiyor olabilir mi? Fransa'daki demografik yapıyı değiştirmek için gidiyor olabilir mi? Yani bölmeye mi gidiyorlar bu ülkeyi? Ya bu tür argümanların siyasal alanda konuşuluyor olması başlı başına trajikomik bir kara komedi var burada. Dolayısıyla Afganistan'dan gelen göçün sebebi göçmenler değil. Ve onları suçlayarak, onlara saldırarak herhangi bir sorunu çözemeyeceğimiz gibi medeni olmaktan da giderek uzaklaşır ve hepimiz daha eşitsiz bir ülkede yaşamak zorunda kalırız. İkinci mesele bahsetmek istediğim bir konuda bir süredir siz de takip ediyorsunuz rezaleti, göçmenlerin haklarını savunmak, mültecilerle dayanışmak, iyi, naif, saf, vicdanlı kişilerin duygusal eğilimlerinin bir sonucu değil, politik gerçekçiliğin dayattığı, sosyoekonomik koşulların önümüze koyduğu rasyonel birkaç seçenekten biri. Göçmenlerin hakkını savunursak Türkiye'de yaşayan işçilerin, emekçilerin hakkını savunabiliriz. İşsizliği engelleyebiliriz. Artan kira ve konut fiyatlarını kontrol altına alabiliriz. Göçmenlerin ülkeye girişindeki düzensizliği önleyebiliriz. Göçmenler de herkes gibi, işte örneğin çalışma hakkına sahip olursa kayıt dışılıkla mücadele edebiliriz. Düşük ücretlerle çalışmakla mücadele edebiliriz. İstihdam dengesizliğiyle mücadele edebiliriz. Ve bugün endişe neden olan birçok sorun aşılmış olur. Bunun dışında gerçekleştirmeye çalışacağımız bütün politikalar sadece bu sorunun daha da derinleşmesine neden olur. Bu kadar. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim hocam. Evet sevgili Medyascope TV izleyicileri, bugün çok değerli 3 konuğumdayım. Dış politika, sosyal yönü, bu Afgan mülteci göç hareketinin sosyal yönü hem de siyasi iç ve dış politikaya etkisi yönüyle bunları değerlendirdik. Önümüzdeki haftada zannediyorum yine bu konu etrafında bir açık oturum gerçekleştireceğiz. Ama bizi izlemeye devam edin. İyi geceler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.